Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den herkese merhabalar. Bugün 4 Haziran 2020 Perşembe, dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Koronavirüs gündemimiz var ve Amerika'daki isyan hali, 46 yaşındaki George Floyd'un bir polis memuru tarafından gözaltına alınırken öldürülmesi, nefes alamıyorum sözleri işitilmişti. Dünya bunun videosunu da izlemişti. Dünyanın rahat nefes alabildiğini söylemek tabii ki zor yeni maskeli hayatımızda. Bugün hem koronavirüsle ilgili gündemi hem de Amerika'daki tartışmaları aktaracağım. Ordunun da Trump'ın tabii orduyu Amerika içinde görevlendirmesiyle ordu içerisinde başlayan tartışmalar. General Milley ile Mark Esper'ın kiliseye pazartesi günü yürüyüşü tartışılıyor. Genelkurmay Başkanlığı'ndan Amerika'dan açıklamalar var. Amerika'nın içerisinde neler olduğu, dünyayı nasıl etkileyeceği koronavirüsle birlikte bugünkü gündemimiz. Profesör İlhan Uzgel'e bağlanacağız ikinci yarısında programın ve soracağız hakikaten Amerika nereye gidiyor? Seçim senesinde Trump'ın askeri önlemlerle güç sergilemesi, özellikle alt-right dediğimiz alternatif sağ, neofaşist yönelimler ve siyasi kapışmalar elitler arasında durum nedir? İlhan Hoca'ya soracağız. Başlamadan frekanslarımızı tekrarlayalım. Yine İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik'in web sitesinden, cep telefonu uygulamasından dinleyebilirsiniz. Akşam 11 ile 12 arasında yayının tekrar olduğunda hatırlatalım yine ve başlayalım Eksen'e. Evet, dünyada 6,5 milyonu aştı. Dün 6,8 milyon demiştim ama farklı veriler de var. Dünya Sağlık Örgütü 6,2 milyon veriyor. Worldometer sitesi 6,5 veriyor. En azından düzeltmiş olayım. Ölenlerin sayısı da 380 bin civarında gözüküyor. 108 binden fazlası Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ve Dünya Sağlık Örgütü'nden de salgının ikinci dalgası tehdidi bulunduğu yolunda uyarı var. Yıkıcı sonuçları olabilir dedi Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge. Avrupa dahil olmak üzere bütün dünya artık yavaş yavaş açılıyor yeni normal diye tartışmalar olduğunu aktarıyorum size. Aşı zirvesi bugün Britanya'nın, Avrupa Birliği'nin öncülüğünde gerçekleştiriliyor. Bütün liderler katılmıyor. Rusya'dan da açıklama var. Sağlık Bakanı'nın katılacağı anlaşılıyor. Bu zirveye, aşı zirvesine de muhtemelen gerçekleştirilecek bugün ve yarın bakacağız. New York'ta normalleşme adımları atılmaya çalışılıyor. Protestolar arasında vali Andrew Cuomo açıklama yaptı. Restoranlar artık açılabilecek, dış mekanlara özellikle. Belediye başkanı da tabii, bir de sokağa çıkma yasakları var. Her ne kadar kimse uymasa da, ama bu hafta sonu da var yasak ve önümüzdeki hafta başında Amerika'da tam olarak açılacaksa açılacak. George Floyd pazartesi günü dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te, Minnesota'nın başkentinde polis tarafından gözaltına alınırken ensesine diziyle bastırması nedeniyle nefes alamıyorum demişti. Protesto dalgası patlamıştı. 10. gününde biraz daha barışçı, biraz daha işte 50-100 kişilik gruplar örneğin New York'ta sönümleniyor gibi bir manzara var ama tam olarak bunu tespit etmekte zor. Tutuklananlar var, en az işte 10 bin tutuklama yapıldı ulusal çapta söyleniyor. Ve son bilgilere göre ayrıca George Floyd da Covid-19 geçirmiş, otopsisi tamamlanmış, ölüm sebebi başka sıkıntıları da olduğu belirtiliyor raporda. İşte afyon türevi uyuşturucu madde olan fentanil zehirlenmesi, metafetamin kullanımı gibi şeyler tespit edilmiş. Koronadan kurtulmuş aslında, semptomları çok da göstermeyerek. Bu arada tabii resmi adli tıp raporu da öldürüldü, bunun bir cinayet olduğunu da hükmetmiş vaziyette. Onu öldüren polis Chauvin ise 3. dereceden cinayetten yargılanacak diye açıklanmıştı. 2. dereceye yükseltilmiş, 40 yıla kadar da hapse mahkum edilebileceği söyleniyor. Amerika'da anketler yapılıyor. Reuters Ipsos'un anketinde Trump'ın tutumu tam olarak onaylanmadığı gözüküyor. Amerikalıların %64 protestoculara sempati besliyor. %27 desteklemiyor. %9 ise kararsız baktığımız zaman yine de daha büyük olması beklenebilirdi. Trump'ın tutumunu beğenenlerin oranı %33. Yine %12'lik bir kararsız kitle olduğunu da tabii unutmamak gerekiyor. Trump bütün bu protestolar vesilesiyle pazar günü Beyaz Saray'da sığınağa götürüldüğü haberleri çıkmıştı. Teftiş için indiğini söyledi. Trump'ın buradan St. John's Kilisesi'ne yürümesi, ondan önce insanların gazlanıp dövüldüğü haberleri var idi, büyük tepki yarattı bütün bunlar. Polisin biber gazı kullanmadığını söyledi. Trump'ın yanında Mark Esper vardı ve Genelkurmay Başkanı vardı. Bu da çok büyük tartışmalar yarattı. Trump da bir provokatörler insanlara saldırıyor şeklinde olayı sunuyor. Kilise şovu eleştirilmesine rağmen kendini savunmaya çalışıyor. Askerlerle bir toplantı yaptı, güvenlik toplantısı yaptı. Onların da onun için yanlarında bulunduğu söyleniyordu ama istifa eden mesela Pentagon'un savunma politikalarından sorumlu eski müsteşar yardımcısı James Miller'ın Washington Post'ta dünyaya duyurduğu açıklaması var. Ordu içerisinde de bir kaynama olduğunu söylemek lazım. 1807 tarihli isyan yasasını Trump devreye sokar mı sokmaz mı tartışması, iç karışıklıklar, ordunun tabii Amerikan ordusunun dünyanın her yerinde görüyoruz ama Amerikan topraklarında Amerikan vatandaşlarına karşı görmüyoruz. Çok sık değil, en azından yakın zaman içerisinde buna tanıklık edilmedi. Geçmiş protestolar 68 vesaire, onları saymazsak. Trump gerekli görürse isyan yasasını kullanır diye açıklama yaptı Beyaz Saray sözcüsü. İşte burada da tabii anayasanın birinci ek maddesine işaret etti. Yağma, isyan, binaları yakma, mallara tahrif, vatandaş ve polisi taciz etme gibi güvenlik güçlerinin kendilerini koruma hakkı vardır dedi. Churchill'in 2. Dünya Savaşı kalıntılarını ziyaretine benzetti kilise ziyaretini, ki Amerikan dini kurumlarından da tepki toplamıştı bu. Pentagon dün akşam 82. hava indirme tümeni geri çekilecek diye haberler gelmişti. Sadece işte 3. piyade alayı kalacak diye. Bunlar tabii yurt dışında görevlendirilen birimler. Zaten ulusal muhafızlar var ama sonra yalanlandı. Pentagon askerler Washington'dan çekilmeyecek başkentten diye açıklama yaptı. Trump'ın Mark Esper'ın açıklamaları nedeniyle Trump'ın Mark Esper'ı kovabileceği iddiaları ortaya atıldı. Mark Esper ordunun devreye sokulmasını desteklemiyorum diye bir açıklama yapmıştı. O da tabii Trump'ın yanında kiliseye yürüdüğü için, ki bilmiyordum oraya gideceğini diye bir savundu kendisini, eleştiri altında ama isyan yasasının devreye sokulmasını desteklemediğini dile getirdi. Açıklamaları da çok enteresan. Yani sanki kendi memleketini savaş sahası görüyormuşçasına komutanlar o kiliseye yürüyüş vesilesiyle insanlar dağıtılırken işte kamuflaj kıyafeti Genelkurmay Başkanı Milley dahil giyinmişlerdi. Uygundur tabii askeri sahayı ziyaret ederken diyor. Yani orayı askeri saha olarak gördüğünü dile getiriyor. Alçak uçuş yapmıştı kitle üzerinde Amerikan ordusu. Ondan da haberi olmadığını, hemen soruşturma açtığını söyleyerek kendisini savundu. Ama 6. filodan bir Floyd mektubu var. Birlik, beraberlik, saygı, anlayış, hava kuvvetlerinden aynı şekilde. Ve Mark Milley'in de aslında birliklere gönderdiği bir bilgi notu sızdı. Kendisi 2011 Haziran'ında eğer işte yasa dışı, ahlaki olmayan, etik olmayan bir şey olursa öyle bir emri uygulamam ifadelerini kullanmıştı. Açıklaması vardı. Başkanın otoritesi altında kuklaya döndü. Eleştirileri yükseliyor ve Amerikan Genelkurmayı'ndan resmi Twitter hesabından da tweetlenen bir açıklama şekline dönüşüverdi bu iç yazışma, öyle diyelim. Burada tabii tartışılıyor, anlamı tartışılıyor. Çünkü şöyle vurgular var. Amerika'nın anayasasını ve değerlerini savunmak ve desteklemek için Amerikan ordusu subaylarının her renk, her inançtan yemin ettikleri kadın erkek her insanın eşit doğduğu anayasadaki değerler vurgulanıyor. Mülkü korumak, hayatları korumak, kamu güvenliğini korumak deniliyor. Burada tabii hani Trump'ın emri değil, Amerikan anayasasına bağlılık vurgulandığı için bir eleştiri olarak algılayanlar var, ama öyle algılamayanlar da var. Vatandaşlar öte yandan da kuklaya döndü, aktif görev birimlerini Trump ne istiyorsa yaptılar diye değerlendiriyorlar. Mark Esper kovulacak mı, kovulmayacak mı? Hakikaten bu tartışmalarda var ki Cumhuriyetçi senatörler Esper'ı kovmayın diye destek verdiler. Lindsey Graham iyi iş çıkartıyor dedi. Virginia senatörü aynı şekilde, pek çok senatör açıklama, Cumhuriyetçiler açıklama yaptılar. Trump eski savunma bakanı James Mattis'le de kapıştı. George Floyd'un öldürülmesi vesilesiyle aldığı tavır yüzünden Trump'ı ulusu bölmeye çalışmakla suçladı. Alenen Mattis'in açıklamaları dikkat çekici aslında. Trump da ona yanıt verdi. Yani böyle bir başkan, liderlik etmeyen bir başkan görülmemişti diyerek İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin böl ve işgal et yöntemine benzetti aslında. Esper'ın baskılayıp dağıtma yorumunu, yani Trump'ın adamı olarak o da görüp onu. Ve Trump kadar toplumu ayrıştıran başkan yok dedi. Trump da ona tepki verdi. İyi ki kovdum onu şeklinde. Zaten ona ben Kudüs Köpek lakabı da öyle diyordum. Boşuna demiyordum. Obama ile tek ortak noktam, ikimizin de dünyanın en abartılı generali James Mattis'i kovma onuruna sahip olmamızdır gibi açıklamaları oldu. Twitter'dan yanıt verdi Trump. Trump ayrıca alt sağ denilen grupların, kendisini desteklemek için kurulan öğrenci gruplarının, liderlik eden isimlerin tweetlerini de retweetliyor. Onu da belirtmek lazım. Facebook da birbirine girdi. Çalışanlar, daha doğrusu Zuckerberg'le sahibiyle kapışmaya başladılar. İş bırakan, istifa eden, tepki duyuran. Çünkü yağma başlarsa ateş açılır demişti. Şiddeti yüceltme uyarısıyla gizlenmişti Twitter tarafından, ama Facebook pasif kaldı ve içeride kapışmalar çıktığı belirtiliyor. Dünyadan tepkiler tabii ki, Birleşmiş Milletler'den ırkçılık temelli tepkiler olduğunu da bu arada aktarayım size. Tiananmen Meydanı olaylarında hayatını kaybedenleri anda 31 yıl önce Pekin'de Amerikan yönetimi Dışişleri Sözcüsü'nün açıklaması var. Tabii Amerika'da neler oluyor bu arada? Böyle Çin'e yüklenme devam ediyor. Çin havayolu şirketlerinin uçuşlarını askıya alacağını duyurdu Amerikan Ulaştırma Bakanlığı. Avrupa Birliği'nin Çin'le zirvesi ise ertelenmiş. Almanya'da Eylül'de yapılacaktı ama koronavirüs etkisiyle ertelendi bu tartışmalar arasında. Onu da aktarayım size. Çin'de yine 5 yeni Covid vakası var. Daha tabii dizginlenmiş durumda. Hong Kong'da Çin Milli Marşı yasası kabul edildi. Özel idari bölgede saygısızlığı yasaklayan bir içerik taşıyor bu ve arbede çıktı mecliste. Çin'de de böyle kapışmalar var özel bölge olarak. Avrupa'da da George Floyd'da destek gösterileri var Londra'da, ama iç sorunlar da tabii gündeme geldi. Tutuklananlar var, slogan atanlar var. Siyahların hayatı değil değerlidir, İngiltere masum değil diye kendilerini de eleştirdiler. Boris Johnson ırkçılığın bizim toplumumuzda yeri yok diye açıklamalar yaptı. Biraz daha teskin edici gözüküyor. Yunanistan'da yine gösteriler olduğunu belirtelim. Yunanistan'da bir de Türkiye ile bir bilek güreşi hali var. Hem Ayasofya Kilisesi, Hristiyanlığın en eski mabetlerinden biri, hem göçmenler meselesi, Yunan sahil güvenliği, Türk karasularına itildikleri iddia edilen sığınmacıları kurtardığını savunuyor. Avrupa Birliği Türkiye'deki sığınmacılara destek için ek kaynak, 485 milyon euro ek kaynak sağlamaya hazırlanıyormuş, haberler var bu konuda. Avrupa yavaş yavaş açılıyor. İtalya'sı, Avusturya'sı, Almanya'da 394 yeni vaka tespit edildi. 182 bini aşmış vaziyette. İktidardaki koalisyon, Merkel Büyük Koalisyon Sosyal Demokratlarla beraber ekonomiyi destek için yeni plan üzerinde uzlaştıkları anlaşılıyor. Arap ülkelerinde vaka sayıları arttı. İran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Covid-19 kısıtlamalarına gidebilecekleri yeniden konusunda ikazlarda bulunuyor. Libya'da değişik gelişmeler var. Dün aktarmıştım. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la durumu ele almış idi. Sarraç da Ankara'ya gelmiş gözüküyor. Birleşmiş Milletler misyonunun yeniden Berlin Konferansı gereği müzakereye tarafların döneceği açıklamaları vardı. Sarraç Ankara'da, bir de Halife Haftar'ın Şam'ı ziyaret ettiği yolunda haberler sosyal medyaya yansıdı ama ben doğrulama haberi de görmediğimi de belirterek vereyim bunu. İdlib'de, Suriye'nin İdlib bölgesinde Nusra'nın ateşkesi bozduğu yolunda Rusya'dan açıklama, Türk-Rus devriyesinin, kara devriyesinin ilk kez 30 kilometre genişliğinde bir alanda gerçekleştirilmesi var. Rusya'nın Suriye'ye MiG-29 uçaklarının ikinci partisini gönderdiği bilgisini de aktaralım. Rusya'daki durum da normale yavaş yavaş dönüyor. Vakalar fazla olsa bile daha bir yıl tabii normalleşmenin olmayacağını söylüyorlar. 444 binden fazla vaka, ölü sayıları düşük. 5300 civarında şu an. Yataklar, Covid-19 için ayrılan yatakların bir kısmını normal servislere almaya da başlamışlar. Rusya tabii 9 Mayıs'ta yapılamayan Zafer Bayramı kutlamaları 75. yıl dönümüne hazırlanıyor. Bir de Sibirya'da Krasnoyarsk bölgesinde sanayi kenti Norilsk'te 20 bin ton dizel yakıt nehre akmış, federal ölçekte olağanüstü hal ilan etti devlet başkanı Vladimir Putin. Efendim, Türkiye'de son 24 kişi hayatını yitirdi. Son 24 saatte test sayıları artmış. Vaka sayısı 100 bakıyorum, karışık veriyorlar rakamları çünkü. 52 test sayısı 130 bini aşmış durumda vaka sayısı, tedavileri gerçekleşenler 166 bini aşmış durumda. Normalleşme, dışarı çıkarsanız siz de göreceksiniz, hakikaten normale dönmüş gibi gözüküyor. Gümrük kapıları, THY uçuşları başlıyor. Gerçi dış turizm açısından uçuşlar sıkıntılı. İşsizlikle ilgili de ODTÜ ve Bilkent'in iki profesörün hazırladığı rapor dikkat çekici. %33'e yükseleceği ve hane halkı gelirinin %46 azalacağı yolunda bir raporları olduğunu da aktarayım. Efendim, The Doors'dan Riders on the Storm'u dinleyelim. Az sonra Profesör İlhan Uzger'le konuşacağız. Bizden ayrılmayın.
Eksen'de dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamışlar. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Şimdi de telefon hattımızın diğer ucunda Profesör İlhan Uzgel var. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
Hoş bulduk. Teşekkürler.
Ben teşekkür ederim hocam. Hakikaten çok koronavirüs günlerinde Amerika'daki bu işsel hali nedeniyle hareketli günlerden geçiyoruz. Bir yandan tabii koronavirüsün etkisi Amerika'daki çok bildiğimiz ırkçılık vakaları, ayrımcılıklar, adaletsizlikler, eşitsizlikler var. Ama öte yandan da Amerikan siyaseti cidden kaynar kazan desek herhalde yeridir. Trump'ın etkisi bağlamında söylüyorum. Yayın öncesi baktığımda Trump'ın yine Twitter'a yüklendiğini gördüm. Ülkeyi Twitter'dan yönetiyor ve evet. Söylemleri de enteresan söylemleri var. Bir yandan da Amerikan ordusunun tabii tarihte görülmemiş bir biçimde belki öyle demek lazım. Amerikan sokaklarında Lincoln anıtının merdivenlerinde konuşlandırılması, ordu içerisinden çıkan sesler derken çok sıcak hareketli bir gündem var korona çıkışında. Öncelikle bütün bu olup bitenleri nasıl değerlendirdiğinizi soracağım. Tesadüf mü bu? Sadece siyahlarla alakalı bir mesele mi? Yoksa Amerika'nın kendi yapısı içerisinde başka izahatlar aramamız da gerekebilir mi? Nasıl görüyorsunuz siz?
Şöyle söyleyeyim. Şimdi bir kısmı yapısal ve sistematik. Yani siyahlara yönelik, yani Afrika Amerikalılara yönelik ayrımcılık tabii ki Amerika'nın çözemediği, belki çözmek istemediği, tarihsel olarak bugünlere taşınmış bir sorun var. Şimdi ikinci bir sorun ise Trump sorunu. Bu ikisini örtüştüğü bir noktada yer alıyoruz. İkisi kesiştiği anda bambaşka bir tablo çıktı ortaya. Normalde bu sorun, yani şöyle söyleyeyim. Yani Amerika'da kölelik tarihi neredeyse 300 küsur yıla dayanıyor. Irk ayrımcılığı işte bir 100 yılı var falan. 150 yılı var ırk ayrımcılığının. Şimdi bunlar hani yeni şeyler değil ve Amerika'da mesela ilk siyah isyan da değil bu. Hani daha yoğun isyanlar da oldu.
Evet.
Fakat şimdi başka bir şeyle birleşti. Ama hiç şöyle söyleyeyim, Amerikan tarihinde kölelik, ırk ayrımcılığı, siyahların protestosu, arada çekişme, suikastler vesaire hepsi oldu. Ama bunlar Amerikan sistemine yabancı değil. Ama Trump olmadı hiç. Yani farklı olan, değişik olan bu ikisinin Trump döneminde ortaya çıkması, dolayısıyla ne bileyim bile korona geldi falan, yani bir sürü şey, hatta buna böyle işte filme atıfla Perfect Storm oldu, yani böyle mükemmel fırtına, yani bütün faktörler bir arada buluştu. Şimdi Trump buradan, temel mesele şu Amerikan sisteminde, evet siyahlara yönelik bu tür vahşet sayılabilecek olaylar yaşandı, yaşanıyor, bu özellikle güney eyaletlerinde çok yaygın vesaire. Trump buradan bir seçim şeyi çıkarmak istiyor. Başarısı çıkarmak istiyor. Çünkü sıkıştı. Yani korona şeyi bozdu, salgın.
Evet.
Ekonomik bütün verileri alt üst etti. En güvendiği alan işsizlikti. İşsizlikle bu işsiz kalanların normalleşse bile Amerika Kasım'a kadar ne kadarının tekrar aynı işe dönebileceği, işlerine dönemeyeceği belli değil. Dolayısıyla Trump buradaki gerilimi tırmandırarak bir şey açmak istiyor. Kendisine bir alan açmak istiyor. Bunu biz hani bize çok uymayabilir bu. Yani biz mantık olarak bakıyoruz ki hani işte birleştirici olur, bunu halleder ve seçime gider. Hayır, öyle değil. Yani Trump'ın oy aldığı bir kitle var. Trump biliyor ki yani demokratlardan asla oy alamaz. Çünkü biliyorsunuz işte bu kutuplaşınca siyaset, ki Amerika tarihinin en sert kutuplaşma dönemini yaşıyor. Yani bu yalnızca siyasal, toplumsal olarak bölünmüş. Aileler bölünmüş. Yani Trumpçılar ve Trump karşıtları. Yani Trump'ı çok sevenler var, bayılanlar var Trump'a. Ve Trump'tan nefret edenler var. Yani arası pek kalmadı. Dolayısıyla evet. da Trump buradan kendisine yakın kitleyi, yani işsizlik vesaire, koronayla doğru dürüst baş edememe, bocalama gibi olumsuz faktörlerin üstünü kapatıp, bakın hani Amerika'nın aslında Amerikan tarihinin ve toplumunun temel özelliklerinden biri olan, tabii bunu çok dillendirmek istemiyor kimse ama hani ırkçılık meselesi üzerinden, yani ben beyazların hakkını savunuyorum ki seçim kampanyası ve sonrasındaki bütün eylemleri buna yönelikti. Yani işte evet. bu tabii İslamofobiyi de içeriyor, Meksika Latino karşıtlığını da içeriyor ve tabii siyah karşıtlığını da içeriyordu. Öyle şeyler yaptı ki ben başka yerlerde bunları söyledim. Hakikaten siyahları falan çıldırtan şeyler yaptı Trump aslında. Bütün bunların birikimi sonucunda büyük bir şey patlak verdi ve bütün ülkeye yayıldı. Neredeyse hani 68'i falan yaşar oldu Amerika. Evet. 68 olaylarına benzer bir şey yaşar oldu. İşte Trump buradan bir siyasi başarı çıkarmaya çalışıyor. Esas derdi bu. Ve orduyu sokarsa bakın şey büyüyecek, çatışma ve gerilim büyüyecek.
Evet. Şimdi normalde yatışmasını beklemek gerekir. Biraz daha gösterilerin hızı, tabii yağma talan meseleleri, tartışmaları da girince düşmüş gibi gözüküyor. Ben de hani bir şekilde seçimden önce bunu bastırabilirler. Ama Trump faktörü, işte Trump faktörü bizim bütün normal öngörülerimizi alt üst eden bir faktör diye değerlendirme yapmaya çalışmıştım. Şimdi tabii ordu ve elitlerle ya da Amerikan siyasetinin, aslında o da belki ayrı tartışma konusu ama Trump'ın ortaya çıkarttığı resim üzerinden çok fazla bugüne kadar belki de görmediğimiz düzeyde karıştığını görüyoruz. Trump'ın son tweetlerinden bile bunu çıkartmak mümkün açıkçası. Şimdi iki şey soracağım. Birincisi işte bu Charlie Kirk gençler var, Trump gençliği var. Yani adeta alt-right'ın eğer 3 Kasım'da sandıktan çıkarsa Trump'ın Amerika'daki mutlak iktidarı anlamına gelecek söylemleri var ve tutuyordu Amerika'da Trump tabanında. Amerikan muhafazakar aşırı sağ diye nitelendirebileceğimiz örgütlenmeler var. Turning Point USA diye, dönüm noktası. Bunun öğrenci birliği var. Trump için öğrenciler. Gerçekten böyle çok alışkın olmadığımız ya da hakimiyet tesis etmesine alışkın olmadığımız bir resim. Tabii bunlar işte yok serbest piyasacı, sınırlı hükümetçi vesaire, böyle bir çay partisi geleneği olarak herhalde değerlendirmek lazım. Evet, evet. Bir bu var. İki, buna elitlerin adeta isyan bayrağı açması var. Ordu dahil olmak üzere, eski genelkurmay başkanları dahil olmak üzere. Ve Trump'ın da elitlerle mücadeleye çeviriyor gibi, Pelosi işte temsilciler meclisi başkanı 33 senedir bakın aynı koltukta filan tarzında söylemlerle. Bu kaynamayı nasıl anlamamız lazım?
Şimdi şeyden devam edeyim, oraya değineceğim, yani elit meselesine değineceğim. O çok şeydir, yani günümüz otoriter sağ popülizmin en önemli şeyidir, araçlarından bir tanesidir. Elitlere karşı olma söylemi. Oradan devam edeyim. Şimdi Trump bu çatışmayı tırmandırmak istiyor, büyütmek istiyor. Bunu yapmanın yollarından bir tanesi de orduyu devreye sokmak. Orduyu devreye sokarsa hem şeyi yanına çekmiş olacak, hem de tepkiler artacak. Bu biraz daha uzun sürerse, bu mesela yağmalama görüntüleri falan, bunlar çok şey geliyor. Trump'ın çok lehine işleyen şeyler. Tabii o ekmeğine yağ sürüyorlar, hani farkında olmadan ya da bilerek yapılıyor vesaire, onu bilemez. Ama burada bir çatışma görüntüsü, işte Amerikan değerlerini koruyan, mülkü koruyan, işte sürekli tweetinde de vurguluyor, düzen ve hukuku ben şey yapıyorum. Yani şöyle söyleyeyim, eğer bu iş, ki şu anda ordu buna direniyor. Amerikan Genelkurmay Başkanı, ki şeyi karıştırmayalım, neredeyse aslında bizim sistem de ona doğru gitti biliyorsunuz. Eskiden Genelkurmay Başkanları çok güçlüydü. Savunma Bakanı'nın esamesi okunmazdı falan. Şimdi şey, yani Genelkurmay Başkanı adını bilen var mı? İşte Amerika'da da öyledir aslında bakarsanız. Daha bir koordinasyon görevi vardır falan Genelkurmay Başkanı. Savunma Bakanı önemli. Genelkurmay Başkanı bir şey yayınladı. Memorandum yayınladı. Evet. Dedi ki biz Amerikan değerlerine bağlıyız. Yani orada işte çoğulculuktan vesaire bir sürü, yani demokratik ifade özgürlüğünden falan söz dedi. Bir Amerikan Genelkurmay Başkanı'nın böyle şeylerden bahseden bir memorandum yayınlaması hiçbir şekilde normal bir şey değil. Yani mesaj verdi Yani biz buraya girmek istemiyoruz. Zaten savunma bakanı da hani ben orduyu kullanmak istemiyorum dedi. Yani dediğim gibi Trump orduyu şeyin göstericilerin üzerine sürmek istiyor. Çünkü ordu zaten geleneksel olarak hani Pentagon geleneği falan. Orduyu şey yapanlar, savunanlar, işte bizim askerlerimiz, bizim çocuklarımız diyenler, our boys diyenler falan hep sağ seçmendir. Dolayısıyla sağ seçmeni buradan daha fazla konsolide etmek istiyor. Ama şu anda Amerikan sisteminde ordunun şeye sokulmaması yönünde bir belli ki Trump dışında bir konsensüs oluştu ve Trump bunu kıramıyor. Yani burada alttan alta bir çekişme olduğunu söyleyeyim. Ordu içeride kullanıldı mı diye sorarsanız evet kullanıldı. Yani 1929 ekonomik bunalımından sonra ayaklanmalar çıktı Amerika'da. Ve o ünlü MacArthur Washington civarında orduyu kullandı ayaklanma bastırmak için falan. O, tabii ki 30 ekonomik bunalımı çok daha ağır bir şeydi bundan kıyaslanamaz evet. Neredeyse. Şimdi şeye gelirsek sorunuza elit karşıtlığı. Ya bu bütün dünyada böyle. Bizde de böyle. Yani Brezilya'da da böyle. Bundan işte Hindistan'da da böyle. Popülist sağ siyaset kendisini halkın esas temsilcisi olarak görür. Ve o zamana kadarki yönetimi de bir tür elitler halka yabancı yönetim olarak tanımlar ve sunar. Buradan oy toplamaya çalışır. Yani aslında Trump gibi bir adam işte New York'ta doğmuş. Trump cumhuriyetçi bile değil. Cumhuriyetçi partiye oy verdiği bile tahmin edilmiyor pek fazla. Şimdi New Yorklu işte şey liberal müteahhit pek dinle falan da şimdi işte kilise önüne gidip evet. Havaya kaldırdı falan. Muhtemelen dinle falan da çok. Zaten geçmişi de biliyorsunuz işte. Özel hayatı falan da yani. Hatta şöyle söyleyeyim. Amerika'da kilise de bölündü. Yani uzun süredir bölündü kilise. Bu kutuplaşma kiliseye de yani dinlerken böyle bir karakter hani bizim şeyimiz olamaz. Hani biz bunu savunmuyoruz. Hani Trump'ın şeyi hayat tarzı siyaset yapış tarzı bilmem ne. Biz hani şeye ne diyelim Hristiyanlık ilkelerine uyan bir şey değildir. Dolayısıyla Hristiyanlığı kullanmak istiyor, dini kullanmak istiyor siyasette. Zaten bu son olayda da tepki gösterdi biliyorsunuz. Hem o kilise hem de Washington civarındaki psikopos itiraz etti. Hani bu evet. Siyaseti dini siyasete alet etmektir dedi. Dolayısıyla da elit karşıtlığı yani o Pelosi şeyin tabii ki o diline çok dolar Pelosi'yi mesela. Ben yani zaten seçim kampanyası boyunca da Trump bu nasıl diyelim İngilizcesini söylemek istemiyorum da bataklığı kurutacağım dedi. Yani bu Washington elitleri var. Bunlar siyasete hakim ve bunlar kaynakları emiyorlar dedi. Benden bu bir bataklıktır artık. Ben bu bataklığı temizleyeceğim diye bu söylemle geldi. Tabii ki bu tamamen bir söylem. Yani hiçbir gerçekliği yok. Doğrudan Amerikan hakim sınıflarıyla birlikte hareket eden bir lider tipidir Trump. Ama bu politik söylemi tabii ki işte halkın şeyine zaten seslendiği kitle de yani halk dediğimiz Amerikan halkının işte en yani söylemekten çekineceğim ama yani işte şey en cahil bizim şey diyebileceğimiz işte bu güney kuşağı muhafazakar kuşağa dayanır. Onların ne duymak istiyorsa ne hitap ediyorsa o dili kullanarak siyaset yapan popülist bir sağcı liderdir ve Amerika'yı otoriterleşmeye doğru getiriyor ve buna dair çok endişe var. Liberal yazarlar çok bu konuda kaygılılar. İşte bu ana akım Amerika'da şey biliyorsunuz daha şeydir liberal ve Trump karşıtıdır. Dolayısıyla evet. Da bu süreç eğer Trump seçilirse bir öngörü olarak şunu söyleyeyim. Seçilemeyeceğini bilmiyorum. Salgın olmasa ve işsizlik olmasaydı neredeyse %100 seçilecekti. Zayıf evet. Bir aday var çünkü karşısında. Ama işsizliğin çok yükselmesi işleri bozdu. O yüzden de bu şeyi kullanmak istiyor. Protesto gösterilerini kullanmak istiyor. Ama eğer seçilirse ikinci dönemi çok daha otoriter olacak. Onu söyleyebilirim.
Peki burada şunu da sormak istiyorum. Ya aynı Trump yani şimdi Amerika mevzu bahis olduğu zaman dünya duruyor anladığımız kadarıyla liberal kanat elitleri sahiplenen kanat da demek lazım ama aynı kanat Trump Suriye'ye bombalar yağdırdığında işte şimdi başkan oldu diye Ferit Zekeriya'dan mesela atıfla söylüyorum. Söyleyebilmişti. Bu denklemi nasıl anlamak lazım peki? Yani nasıl oluyor böyle bakabiliyorlar meselelere? Çifte standart mı bu kabaca? Başka bir şey de mi var?
Evet, yani bizim tabii Amerikan siyasetine dair algılamalarımızla da ilgili boyutu var. Şöyle söyleyeyim, yani Amerika'da dış müdahale daha çok liberallere ait bir şey olarak görülür. Yani buna da hani liberal müdahalecilik diyorlar. Yani liberal interventionism diyorlar. Yani Amerikan sığa aslına bakarsanız dışarıyla çok fazla ilgilenme. Dışarıda işte orada insani müdahale bilmem ne sorun çözmeyle uğraşma. Bizimle ilgilen diyor. Trump da bunun temsilcisidir aslında. Yani önce Amerika geleneği, Amerika'da sağın uzun süredir savunduğu bir gelenektir. Böyle bir damar vardır. Bunun isimleri de var. Dolayısıyla Trump bunu bir başka noktaya çekti. Dikkat ederseniz hani Trump sürekli olarak Trump'ın dilinde güvenlik politikaları açısından baktığımızda ben askerleri geri çekeceğim diyor. Yani bizim kafamızda bu tam oturmayabilir. Çünkü sadece bir lider asker çekmek istiyor dünyada. Mesela Suriye'de ne yapıyoruz diyor. Suudi Arabistan'da niye asker tutuyoruz? Tutuyorsak parasını ödeyin diyor. Oysa liberal, Amerikan liberal kanadı, yani Demokrat Parti kanadı küresel sorunlara daha fazla müdahale eden yanadır. O yüzden öyle bir çelişki var gibi gözüküyor. Şeyse yani sağ kanatsa ki Trump onun daha uç noktasını temsil ediyor. Hani askerlerimizi çekelim, biz dünyayla ilgilenmeyelim. Bize ne, dünyadan kaynaklarımızı harcamayalım oralara. Biz burada kendi hani Amerika'yı önceleyelim diyor. Aslına bakarsanız liberallerin söylediği ve savunduğu şey Amerika'yı öncelememek değil. Yani onlar Amerika'yı daha az önceledikleri için yapalım demiyorlar müdahaleleri. Bu müdahaleler aslında Amerikan hegemonyasının devamına yaradığı için yapalım derler. Ya bu ikisi arasında bir bakış açısı farklılığı diyelim. Ama Trump'ın bunu aşabilmesinin falan herhangi bir şekilde imkanı olmadığını gördük. Öyle olsaydı şimdiye kadar Suriye'de Amerikan askeri kalmaması gerekiyordu.
Evet, hiç Trump'la da alakası yok aslında bu tartışmalar. Ben hatırlıyorum 2010'larda başlamış tartışmalar da, hatta Walter Russell Mead'in bir Amerikan siyasi panoramasını ortaya sermeye çalışırken uzun bir analitik yazısı vardı, işte Amerikan dört büyük başkan üzerinden Hamilton, işte Wilson, Jefferson, Jackson'ın gözüyle dünyaya bakış ve Amerika'ya bakışı özetleyen. Burada tabii liberal kanadın dünyaya bakışı Amerikan değerlerini her yerde aynı şekilde hakim kılmak. Tabii, kılamayacak tabii. Olsalar bile diyelim. Tabii. Şimdi tabii burada müthiş bir imaj yitimi Çin ve Hong Kong, Tiananmen ki son derece öyle basit bir kareyle anlaşılmayacak olaylardı. Çin'deki olaylar çok bilinmese de dünyada, ama onlar eleştirilirken Amerika'da bu bulundu. Şimdi bir başka kaygı da herhalde burada şu olabilir mi? Amerika'nın artık böyle bir misyonu zaten, hegemonya çöküşü bağlamında söylüyorum. Dünyaya taşıyacak bir demokrasi de yok artık, kalmayacak.
O zaman Trump döneminde terk etti bunu. Amerika söyleme olarak da daha önceki mesela ilk şey Tillerson, ilk şeydir, Dışişleri Bakanı'dır Trump'ın. Söyledi, biz insan hakları politikası izlemiyoruz artık dedi. Yani Amerika insan hakları siyasetini büyük ölçüde tamamen değil. Yani başka ülkeler insan hakları konusunda Amerika eleştirmeyi çoktan bıraktı. Trump döneminde zaten içeride terk ediyor neredeyse, görüyorsunuz. Dolayısıyla da hani bırakın demokrasi götürmeyi, insan hakları konusunda eleştiri bile çok az. Dikkat edin, Türkiye'ye de yönelik şey yok. O gazeteciler hapse atılırken Amerika'dan ses çıkmıyordu farkındaysanız. Evet. Eskiden daha yüksek gelirdi. Mesela Amerika işte büyükelçilikten, işte elçiden ses gelirdi, eleştiri gelirdi. Amerika'dan ses gelirdi. Pompeo'yu siz hiç Türkiye'de insan hakları konusunda ya da Mısır'da insan hakları konusunda eleştiri de bulunurken duyduk mu? Duymuyoruz. Dolayısıyla da Amerika zaten bu siyaseti, bu Demokrat Parti siyasetiydi. Bush yönetimi bunu devraldı, devam ettirdi. 2013'te ben bunu tarih olarak da söylüyorum. 2013'te bu siyasetten yavaş yavaş vazgeçilmeye başlandı. Trump'la beraberse bir kesintiye uğradı. Hatta simgesel bir şey söyleyeyim size. Kurumsal bir boyutu da var. Amerika Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Komisyonu'ndan çekildi.
Evet.
Yani şeye, kurumsal yansıması oldu dış politikasına. Dolayısıyla da artık dünyada ben insan haklarıyla ilgilenmiyorum. Kendi içinde bir otoriterliğe gidiş var zaten. Dolayısıyla da biz bunu hani genel olarak söylüyoruz. Bir daha tekrar edeyim, başka yerlerde de söyledim. Dünyada şu anda dünyanın en büyük ve en güçlü nüfus olarak, kapasite olarak en büyük ve en güçlü ülkelerin hepsi ya sağ otoriter ya da popülistler, popülist rejimler tarafından yönetiliyor. Yani Amerika, Rusya, Çin, İngiltere, Türkiye, Brezilya, Filipinler, Hindistan her birinde daha otoriter eğilimli, daha sağ popülist, daha kapanmacı bir siyasete doğru gittik. Bunun hani gidişatı ne olur? Bu daha ucu açık bir konu. Evet. Trump da bunun Amerika versiyonu.
Peki bunun tabii Amerika'nın son olarak onu da sormak istiyorum. Şimdi Amerika'da bir şey olduğu zaman muhakkak dünyayı etkiler. Yani sadece kültürel anlamda değil ama Amerikan siyasetindeki dalgalanmaların müttefiklerle ilişkilerini ve dünyanın diğer coğrafyalarını etkilememesi mümkün değil. Trump belki bir bu anlamda bütün bunların oturduğu sizin dediğiniz gibi aslında önceden başlayan bir sürecin tamamlayıcısı. Müttefikleriyle bütün bu şimdi uluslararası ilişkilerde transatlantik bağı yok canım kopmaz zaten çok sağlam gibi analizler yapılıyordu. Hakikaten bu eğilim Kasım seçimleri sonrası Trump sandıktan çıkar ise bütün bugüne kadarki tezleri gözden geçirmek gerekir mi bu bağlamda? Korona faktörünü de katmak lazım tabii.
Transatlantik bağlar devam eder. Biçim değiştirerek devam eder. Yani eskiden şöyleydi. Yani şimdi hiçbir şey aynı kalmaz. Amerika Avrupa'yı kollardı. Mesela daha liberal bir sistem olsun vesaire. Soğuk savaş mantığıydı. Kendi pazarını açmıştı. Yani bu ülkeleri yani Avrupa Batı Avrupa ülkelerinin ekonomik gelişmesi Amerika açısından önemliydi. Yani Doğu blokuna karşı güçlü bir Batı Avrupa'yı istiyordu. Ama şimdi Soğuk Savaş'tan sonra dinamikler değişti. Clinton dönemi daha liberal olduğu için Avrupa Birliği fikrini de destekledi. Ama şimdi tabii siyaset dönüşüyor, küresel siyaset dönüşüyor. Şimdi en temel noktada stratejik olarak böyle hani makro jeopolitik perspektiften baktığımızda Amerika'nın derdi Avrupa değil Çin. Amerika Çin'le boğuşuyor aslına bakarsanız alttan alta. Hatta bazen daha açık bir şekilde. Yani Çin'i çevrelemeye çalışıyor, Çin'i zayıflatmaya çalışıyor, Çin'in dünyadaki etkisini kırmaya çalışıyor. Şimdi böyle bir jeopolitik ortamda Amerika'nın tabii ki Avrupa ile ilişkileri yeniden şekillenecek. Avrupa'nın pozisyonu önemli. Şimdi Amerika bu koşullarda Avrupa'yı tamamen gözden çıkarma imkanına sahip değil. Ha, Avrupa ile Amerika arasından transatlantik ilişkilerde sorun olur mu derseniz sorun hep var. Yani şöyle söyleyeyim ben size. 50'ler ve 60'larda işte De Gaulle döneminde Fransa'da Amerika ile ilişkiler daha bile kötü. İşte Fransa NATO'nun askeri kanadından çıktı. Tabii yani işte merkezini taşımak zorunda kaldılar Brüksel'e. Dolayısıyla Amerika ile Avrupa arasında mesela 70'lerde şey var, böyle kitaplar var. Amerika'yı meydan okuyan Avrupa falan diye 80'lerde bile var. Yani, dolayısıyla da hani böyle Amerika ile Avrupa arasındaki ilişkiler hiçbir zaman böyle hani sorunsuz şey...
Şu bağlamda haklısınız. Şu bağlamda sordum efendim. Yani şimdi Brexit var. Mesela sadece Boris Johnson Trump yakınlığından bahsetmiyoruz. Theresa May ile görüşmeleri olmuştu Trump'ın hatırlarsanız. Britanya'yı Avrupa kanadından çekmek ve serbest ticaret anlaşması vesaire de var. Trump yönetiminin pekişmesi halinde 3 Kasım'da Avrupa'ya etkileri bağlamında yani transatlantik ilişkilerinin Avrupa'ya etkileri bağlamında orada tetikleyebilecekler bağlamında da düşünmek lazım. O açıdan da sormak isterim.
Anladım. Yani şöyle söyleyeyim o zaman. Trump seçilirse Amerika'da sağın yükselmesi ve Avrupa Birliği projesinin zayıflaması için elinden geleni yapacaktır. Hı hı. Amerikan yönetimi Trump altında şeyi sevmiyor. Yani Avrupa'nın bir bütün olarak hareket etmesini sevmiyor. Tek tek kendisine daha yakın bir Avrupa'yı tercih ediyor. Gidişat buna doğru gözüküyor. Yani muhtemelen eğer Trump seçilirse dünyada bu hani küreselleşmeci siyaset yerine tek tek devletçi siyasetin öne geçtiğini göreceğiz ve bu trendin güçlendiğini göreceğiz. Dolayısıyla da Avrupa Birliği'nin işi daha zor olacak, onu söyleyeyim. Zaten şu anda da Trump ve Trump'a yakın bu işte Breivik, Steve Bannon falan gibi isimler Avrupa'da bu ortak Avrupa fikrinin zayıflaması için, yani tekil milliyetçiliklerin ağırlık kazanması için ellerinden geleni yapıyorlar. Bunun Avrupa'daki temsilcisi şu anda işte Boris Johnson İngiltere'de, Macaristan'da Orban ve Kaczynski şeyde Polonya'da, şeyde Salvini İtalya'da falan, işte Le Pen Fransa'da ya da işte Almanya'da AfD. Zaten böyle bir ortam var, böyle bir yükseliş var. Bu yükselişi canlandıracaklar. Yani Trump kendi karşıtını Avrupa'da yaratmaya çalışacak. Bunu söyleyebilirim. Ve bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Artık hani dinleyenler karar versinler.
Evet, karar versin. Peki son çok kısa rica edeceğim. Süreyi açtım ama merak ediyorum fikrinizi. Türkiye'de hep genellikle Cumhuriyetçi Parti'yi ister Amerika'da. Bu bildiğimiz bir şey ama tabii Trump işleri çok çok değiştiriyor. İlişkiler sanki çok iyi değilmiş gibi ama, yani Rusya faktörü yüzünden, ama aslında iktidar açısından işte fena değilmiş gibi gözüküyor ve Trump'a bir muhabbet de var, her ne kadar işte bu son isyanlarla ilgili bir takım açıklamalar olsa bile. Türk-Amerikan ilişkilerini düşündüğümüz zaman, bu deminden beri konuştuğumuz şeylerde bu ne demek lazım Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceği, bugünü ve geleceği bağlamında?
Yani şöyle söyleyeyim, Trump döneminde ilişkiler çok kötü değil. Yani bazı sorunlar oldu. En önemlisi de bana sorarsanız bir tane ciddi sorun vardı Türkiye ile Amerika ile arasında ilişkilerde. S-400 meselesiydi. O bayağı bir hani böyle kılçık gibiydi. Onu da işte hükümetimiz halletti. İşte tahmin ettiğimiz gibi oldu. Yani aktive etmeyerek, evet, bu işin üstesinden gelmeye çalışıyorlar. Çünkü Rusya'ya da çok borçlulardı falan, hani başka türlü Suriye'de hareket etmenin imkanı yoktu vesaire. Dolayısıyla da hani böyle bir denge politikası izlemeye çalıştılar. Bu denge politikası artık yavaş yavaş sonlarına doğru geliyor. Hani ben böyle yorumluyorum. Türkiye tabii ki Trump'ın seçilmesini istiyor. Bu hükümet Trump devam etsini istiyor. Çünkü zaten iz düşümü gibi bir şey var, durum var ortada, fark ettiyseniz. Yani sağ siyaset tabii ki mesela Obama'dan Erdoğan hükümeti memnun değildi. Obama da Erdoğan'dan duyduğu memnuniyetsizliği, işte uzun bir mülakatı vardı, çok benim için hayal kırıklığı demiştir. Dolayısıyla da Trump'la devam etmek istiyorlar. Trump seçilirse de ilişkiler şimdiye kadar ilk döneminde olduğundan bana sorarsanız daha iyi olacak. Zaten Türkiye'nin de ikiziden hani Amerikan desteğine ihtiyacı var. O da belirleyici bir unsur olacak.
Peki, çok çok teşekkür ediyorum hocam.
Ben teşekkür ederim.
Daha bu işler devam edecek, konuşacağız, yine değerlendirmelerinizi alacağız.
Evet, konumuz çok daha.
Evet, Profesör İlhan Uzgel'le konuştuk. Amerika'daki bu sarsıntıları anlamaya çalıştık. The Animals'dan The House of the Rising Sun'la veda edelim bugün. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.
And go. children.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.